Kayyuşa, mezarlığın en bakımsız bir köşesinde, yağmur sularıyla aşınmış, rüzgarlarla dağılmış mezar tepecikleri arasında, bunlardan biri üzerinde cılız iki kayın ağacının dantelli gölgesi altında basma entarili, siyah başörtülü, yaşlıca bir kadın oturuyordu. Kadının yarı yarıya kırlaşmış saçlarının bir kâkülü, kuru ve buruşuk sol yanağı üzerine düşmüştü. İnce dudakları sımsıkı kapalıydı. Bunların uçları ağzının iki yanında derin birer çizgi meydana getirecek biçimde aşağı doğru sarkmıştı. Göz kapakları da çok ağlamış, çok acı çekmiş ve uykusuz geceler geçirmiş insanlarda olduğu üzere yine aşağıya doğru sarkmıştı. Onu uzaktan seyrettiğim sürece hiç kımıldamadan oturdu. Yanına yaklaştığım zaman da kımıldamadı. Sadece iri ve kederli gözlerini bana kaldırdı. Sonra yine ilgisizce indirdi. Ama kadının bu bakışında yanına gelişimden ötürü ne duyduğunu anlamama yarayacak ne bir soru, ne bir can sıkıntısı, ne de buna benzer herhangi bir anlatım vardı. Kadına selam verdim ve bu mezarda kimin yattığını sordum. Kadın uysal ve ilgisiz karşılık verdi. Oğlum. Büyük müydü? 13'ünde. Öleli çok mu oldu? 5 yıl oluyor. Kadın içini çekti. Yanağı üzerindeki saçlarını başörtüsünün altına soktu. Hava sıcaktı. Güneş acımadan ölüler şehrini kasıp kavuruyordu. Mezarların üzerindeki cılız otlar güneş ve tozdan kızarmıştı. Haçların arasında şurada burada tek tük göze çarpan yine tozlu örtülü ağaçlar da adeta onlar da ölüymüş gibi kımıldamadan duruyordu. Başımla oğlunun mezarını göstererek sordum. Neden öldü? Buruşuk eliyle toprak tümseyini okşayarak kısaca araba çiğnedi dedi. Peki bu nasıl oldu? Kibarca davranmadığımı hissediyordum. Ama bu annenin umursamazlığı beni hem kışkırtıyor hem sinirlendiriyordu. Esrarlı bir hevesin etkisiyle bu kadının gözlerinde gözyaşları görmek istiyordum. Ondaki bu umursamazlık tabii değildi. Ama onun kendini tutmak için hiçbir çaba harcamadığını da görüyordum. Sorum kadının gözlerini tekrar bana kaldırmasına sebep oldu. Sessizce tepeden tırnağa kadar beni süzerek düşünceli ama sakin anlatmaya başladı. Bakın bu nasıl oldu? Oğlumun babası devlet parasını zimmetine geçirdiği için 1,5 yıl kadar hapishanede yatmıştı. İşte o sıralarda biz varımızı yoğumuzu satıp geçindik. Zaten eşyamız kapkacağımız da pek azdı. Kocam hapishaneden çıkacağı sıralarda odun yerine sobamızda bayır turpu yakıyordum. Bir bahçıvan işe yaramayan çürük bayır turplarını bana vermişti. Ben de bunları kurutarak gübre ile yarı yarıya karıştırıyor ve sobada yakıyordum. Dehşetli tütüyordu. Yemekler de fena fena kokuyordu. Kalyuşka o sırada okula gidiyordu. Canlı, hareketli ve evine çok bağlı bir çocuktu. Mesela okuldan eve gelirken yolda gördüğü bir tahta parçasını koltuğunun altına sıkıştırır, doğruca eve getirirdi. Evet, ilkbahar gelmiş, karlar erimeye başlamıştı. Oysa çocuğun ayağında hala keçe çizmeler vardı. Tabii keçeler kar suyunu çekiyordu. Eve gelip de çizmelerini çıkardığı zaman ayakları kıpkırmızı olurdu. İşte tam bu sıralarda babasını hapishaneden salıverdiler ve araba ile eve getirdiler. Hapishanede ona inme inmişti. Herif yattığı yerden bana bakarak ekşi ekşi sırıtıyordu. Ben ise onun başı ucunda duruyor ve düşünüyordum. Şimdi ben bir de bu herifi, beni mahveden bu adamı nasıl besleyecektim? Şeytan yakaladığın gibi sokağa çamurların içine atıver diyordu. Kalyuşa ise bu hale bakıp bakıp ağlıyordu. Sapsarı kesilmişti. Babasına bakıp bakıp ağlıyor, yanaklarından nah şöyle iri iri yaşlar yuvarlanıyordu. Bana dönerek anneciğim ona ne oldu diye soruyordu. Ne olacak dedim, ölümünü bekliyor. İşte o günden başlayarak her şey baş aşağı gitmeye başladı. Her şey ters gitti. Ben tabanı yanmış it gibi koşuyor, didiniyor ama günde 20 kopikten fazla kazanamıyordum. 20 kapik kazandığım zaman kendimi mutlu hissediyordum. Hani ölümüme çoktan razıydım. Kalyuşa ise bu duruma bakıyor, fena halde sıkılıyordu. Bir gün artık canıma tak dedi. Bu berbat hayattan bıktım artık diye söylendim. Ya ben geberip kurtulayım ya da sizden biriniz geberiniz. Tabii burada kastettiğim Kalyuşa ile babasıydı. Kalyuşa'nın babası başını sallıyor ve yakında nasıl olsa geberip gideceğim, küfredip durma, biraz dayan demek istiyordu. Kalyuşa'ya gelince dikkatle bana baktı ve evden çıkıp gitti. Hemen aklım başıma geldi ama iş işten geçmişti. Geç kalmıştım çünkü Kalyuşa evden çıkıp gideli henüz bir saat olmamıştı ki bir süvari polisi geldi ve "Bayan Şişenina siz misiniz?" diye sordu. Hemen felaketi sezinlemiştim. Polis "Lütfen hastaneye geliniz." dedi. Tüccar Anohi'nin arabası oğlunuzu çiğnedi. Araba ile hastaneye koştum. Arabanın içinde iğne üzerinde oturuyordum. Hem gidiyor hem kendi kendime mutsuz kadın diye lanetler savuruyordum. Nihayet hastaneye geldim. Kalyuşa baştan başa sargılar içinde yatıyordu. Gülümsüyor ve yanaklarından yaşlar akıyordu. Yavaşça kulağıma fısıldadı. Anneciğim beni bağışla. Paralar karakolda. Aman ya Rabbi. Kalyuşa dedim, ne paraları? Canım dedi, ahalinin ve tüccar Anohi'nin verdiği paralar. Niçin verdiler bu paraları? Canım işte şunun için dedi ve yavaşça inledi. Gözleri kocaman kocaman olmuştu. Ona tekrar sordum. Evladım Kalyuşa, nasıl oldu da koca arabayı görmedin? Kalyuşa hiç çekinmeden açık açık, ben onu yani arabayı gördüm dedi. Ama kenara çekilmek istemedim. Araba beni çiğner, bana para verirler diye düşündüm. Gerçekten de verdiler. İşte Kalyuşa bana bunları söyledi. Onu, meleğimi anlamıştım. Ama geç anlamıştım. Ertesi gün sabahleyin can verdi. Ölünceye kadar kendini hiç kaybetmedi. Durmadan bana, anneciğim, babama şunu, şunu al. Kendine de şunu, şunu al deyip duruyordu. Gerçekten de ona verdikleri para pek çoktu. Bir yığın para vermişlerdi. Tam 47 ruble. Anohi'ne gittim ama o bana yalnız 5 ruble verdi. Küfretti durdu. Herkes gördü ya diyordu. Çocuk kendisi gelip arabanın altına girdi. Sen gelip burada bana kafa tutuyorsun. Ben bir daha da ona gitmedim. İşte bu iş böyle oldu efendimiz. Kadın sustu. Hikayeyi anlatmadan önce nasıl dediyse yine öyle ilgisizdi. Mezarlık sessiz ve tenhaydı. Haçlar ve bunların arasındaki cılız ağaçlar, toprak tümsekleri ve bunlardan biri üzerinde mahzun bir eda ile oturmakta olan umursamaz kadın, bütün bunların hepsi de insanların acısını ve ölümü hatırlatıyordu. Bulutsuz gökyüzü masmavi ve yakıcıydı. Elimi cebime sokarak biraz para çıkardım ve henüz yaşarken ölmüş bulunan bu mutsuz kadına uzattım. Kadın başını salladı ağır tuhaf bir eda ile. Merak buyurmayın efendimiz dedi. Bugünlük param var. Zaten benim çok paraya ihtiyacım yok. Şimdi artık bir başımayım. Artık dünyada kimsem yok. Ve derin derin içini çekerek acıyla büzülmüş ince dudaklarını sımsıkı kapadı. 1895